Ayrım 14. Belirtisiz nesne yüklemden ayrılamıyorsa, biz vurgulamak istediğimiz sözcüğü yükleme nasıl yaklaştıracağız? Hani hangi sözcüğü vurgulamak istiyorsak, onu yükleme yaklaştırıyorduk ya. Ona yapışık gibi duran bir nesne varken, yanında başka bir sözcüğü yüklemin yanına nasıl koyabiliriz? Dil bunun da çaresini bulmuş. Anımsarsanız da, mı, bile sözcükleri belirtisiz nesne ile yüklemin arasına girebiliyordu. İşte onların geçiş üstünlüğünden yararlanıyoruz. Benzetmem biraz abes kaçacak. Ama ambulans için açılan yolu kullanan uyanık şoförler gibi. Tümcemiz şu. Sen de bir kitap oku. Bu tümcede kural dışı bir durum yok. Ancak herkes okudu, bir sen okumadın. Ayıp bu yaptığın anlamına gelecek biçimde sen sözcüğünü vurgulamak istiyorsam onu yükleme yaklaştırmalıyım. Yükleminse yanında ondan ayrılmamak için direnen belirtisiz nesne parantez içinde bir kitap var. Çaresi anladınız. Bir kitap da sen oku, bana da bir şiir yaz, bir şiir de bana yaz. Bu iki tümcü arasındaki vurgu farkı sezilebiliyor değil mi? İlkinde herkese yazdığın gibi anlamı var. İkincisinde ise sitem anlamı daha ağır basıyor. Herkese yazdın, bir tek bana yazmadın. Ayıp değil mi anlamı? Koptuğumuz noktaya geri dönebiliriz. Tümcenin öğeleriyle ilgili bilmediğimiz bir şey kalmadı. Şimdi izin verirseniz matematiksel bir özet yapalım. Tümcenin öğeleri, özet. Yüklem, ad, adıl, ikiye ayrılıyor. Özne ve tümleç. Tümleç, üçe ayrılıyor. Dolaylı tümleç, ad, adıl, belirtili tümleç, asıl belirteç ve nesne, ad, adıl. Öyleyse, tümcede belirteç tümleci dışında bütün görevlerde ad ya da adıl kullanılabilir. Başka bir deyişle, bir sözcük ad ya da adılsa, tümcede belirteç tümleci dışında bütün görevlere girebilir. Belirteç tümlecinin altına yazdığım asıl belirteçin ne olduğunu açıklamayı şimdilik erteliyorum. Bundan daha ilginç bir saptama. Öğrenimlerinin bir döneminde matematik görmüş herkese tanıdık gelecek bir formül. Parantez içinde A artı B artı C artı nokta nokta parantezi kapat X. Bu nedir? Çarpmanın toplama üzerindeki dağılma özelliği. Konumuzla ilgisi çok. Parantezin dışındaki X'i yüklem kabul edin. Parantezin içindekileri de öğeler. Her öğe yüklemle çarpılabilmelidir. Çarpılamıyorsa o tümcenin öğesi değildir. Herhangi bir tümce üzerinde deneyelim bu söylediklerimi. Sokağa ansızın giren kamyon, top oynayan çocukları ürküttü. Bu tümcenin öğelerinin bulmak için isterseniz bütün sözcüklerin yüklemle çarpılıp çarpılmayacağını tek tek deneyebilirsiniz. Sokağa ürküttü mü? Hayır. Öyleyse sokağa sözcüğü tek başına bu tümcenin öğesi değil. Sabrınız yeterse her sözcüğü böyle deneyebilirsiniz. Öğelerin adını şimdilik söylemesek bile nasıl ayrılacağını gösterebiliriz. Sokağa ansızın giren kamyon A, top oynayan çocukları B, ürküttü X. Sokağa ansızın giren kamyon ürküttü, top oynayan çocukları ürküttü. Bu iki tümceyi X parantezine alsak yine yukarıdaki sonuca ulaşacağız. Şimdi artık öğelerin nasıl bulunacağı uygulamasını da yapabiliriz. Yüklemi belirledikten sonra önce daima özneyi bulalım. Ürküttü yüklemini özneyi bulmak için soracağımız soru şuydu. Ürküten ne? Soruyu asla ne ürküttü diye sormayın, sordurmayın. Bunun için bana söz verdiğinizi unutmayın. Sorduk. Ürküten ne? Yanıt. Sokağa ansızın giren kamyon, özne. Dikkat! Kamyon sözcüğünü içinde bulunduğu öbekten ayırıp tek başına asla alamayız. Yani özne hiçbir zaman yalnızca kamyon değildir. Daima kendisinden ayıramadığımız akrabalarıyla birlikte özne olur o kamyon. Sokağa ansızın giren kamyon. Kimleri ürküttü? Top oynayan çocukları. Parantez içinde. Yine aynı anımsatma, asla tek başına çocuklar sözcüğü nesne olmaz. Onlar yalnızca çocuk değil, top oynayan çocuklardır çünkü. Şimdi birkaç uygulama daha yaptıktan sonra sizin kendi kendinize yapabileceğiniz çalışmalar içinde tümceler verip yeni konumumuza geçeceğiz. Yarın birlikte tiyatroya gidecekler. Yüklem gidecekler. Gidecek olanlar kimler? Onlar, parantez içinde, gizli özne. Nereye? Tiyatroya, dolaylı tümleç. Ne zaman? Yarın, belirteç. Nasıl? Birlikte, belirteç. Onun şiirleri herkese yaşama sevinci verir. Yüklem verir. Veren ne? Onun şiirleri, özne. Verdiği ne? Yaşama sevinci, nesne. Kime? Herkese, dolaylı tümleç. Her şiirin kendine özgü bir rengi vardır. Vardır, yüklem. Her şiirin kendine özgü bir rengi, özne. Daha önce değindiğimiz bir konuya burada bir kez daha dönmekte yarar var. Anımsayacaksınız, deyimler bölünmez diye bir kural yok. Olamaz da zaten demiştim. Çünkü deyim anlamca kalıplaşmış sözdür, biçimci değil. Öyle olsaydı bütün deyimleri tek sözcükmüş gibi bitişik yazardık. Deyim bölünür. Bölünemeyen şey bileşik eylemdir. Bu isteğimi neden kabul etmiyorsunuz tümcesinin yüklemi kabul etmiyorsunuzdur. Ama masanın düzenli olmasına özen gösterirdi tümcesinde yüklem, özen gösterirdi değil, yalnızca gösterirdi olmalı. Özen göstermek diye bir bileşik eylem yok çünkü. Bu konuya bir kez daha bileşik eylemleri anlatırken de dönmekte yarar var gibi görüyorum. Öğrencilerimin çok hoşuna giden bir ipucunu da buraya eklemek istiyorum. Bu konuyu bitirdiğimde, daha doğrusu sıra uygulamaya geldiğinde onlardan tümüyle anlamsız bir sözcük bulmalarını, yani bir sözcük uydurmalarını isterim. O zamana kadar var olmayan bir sözcük. Önce biraz zorlanırlar ama bulurlar sonunda. Peç der biri mesela. Ben hemen böyle bir sözcük bilen, duyan var mı diye sorarım. Yok. Bu sözcüğün tümüyle anlamsız olduğuna iyice emin olduktan sonra tahtaya şöyle bir tümce yazarım. Peç, peçte, peçi, peçle, peçledi. Ne demek? Bilmem. Kimse de bilemez zaten. Ama yine de bu bir tümce. Bütün öğeleri yerli yerinde. Bakalım. Peç, özne. Peçte, dolaylı tümleç. Peçi, belirtili nesne. Peçle, belirteç, peçledi, yüklem. Demek ki asıl dikkat etmemiz gereken şey sözcükleri göreve sokan ekler. Ekler, bakmasını bileni, eklendiği sözcüğün görevini söyler. Daha önce de iki kez dediğim konuya burada yeniden dönmeli miyim, bilemedim şimdi. Size de bıkkınlık getirmişimdir ama bir kez daha, son kez bakalım. Zaman anlamı taşıyan sözcüklerdeki da, de ekleri kendi anlamlarını yani bir şeyin içinde anlamını yitirmemişse dolaylı tümleç olmaya devam eder. Bu konuda yanıltıcı olan o sözcüğün ne zaman sorusuna da yanıt vermesidir. Ekler de sözcükler gibi anlamlı birimlerdir. Anlamını koruyan bir ekin varlığını bu yüzden görmezden gelemeyiz. Türk romanı, Cumhuriyet döneminde gelişti tümcesindeki Cumhuriyet dönemi dolaylı tümleç midir, belirteç midir? Ne zaman sorusuna yanıt verdiğini birinci planda düşünürseniz belirteç demeniz gerek. Oysa oradaki D eki o dönemin içinde anlamını katmayı sürdürüyor mu? Sürdürüyor. Her şeyin içi olduğu gibi belli bir zaman diliminin bir dönemin de içi yok mudur? Eylem Cumhuriyet dönemi sürerken onun içinde yapıldığına göre biz bu öbeğin görevini dolaylı tümleç demeliyiz. Yazın Antalya'ya tatile gideceğiz tümcesinde yazın sözcüğünün görevi belirteçtir. Ama bu eve ilkbaharda taşınmıştık tümcesinde ilkbaharda sözcüğü dolaylı tümleçtir. Neden? İlkbahar dediğimiz o mevsim sürerken o zaman diliminin içinde demiş oluyoruz. Yukarıdaki peçli tümcede yine daha önce değindiğim bir başka konuya bir kez daha dikkat çeksem mi acaba? Peçli sözcüğünün de altını çizip belirteç yazdım altına. Oysa biliyorum ki pek çok öğretmen arkadaşım buna da edat tümleci denmesinin gerekip gerekmediğini düşünecek. Önce şunu saptayalım. İle sözcüğünü bağımsız bir sözcük olarak yazmadığınızda zaten ilgecin, edatın varlığından söz edemeyiz. Benim yazdığım biçimde yazınca la, le eki söz konusudur. Peki ayrı yazsak edat tümleci mi diyecektik o söze? Hayır, yine demeyelim. O da eylemin ne ile nasıl yapıldığını göstererek eylemi belirten bir tümleçtir. Yani belirteç tümlecidir. Öğretenleri. Çözümsenecek, çözümlenecek tümceleri önceden belirleyin ve kendinizi doğrusunun sizin yapacağınız biçim olduğuna ikna edin. Öğrencinin karşısında göstereceğiniz tereddüt size güven duymamasına yol açarsa bunu gidermek çok zor olabilir. Öğrenenleri. En basit tümcelerden başlayın çözümlemeyi. Bu işi öğrendiğinize güven duyarak adım adım ilerleyin. Sorunlu bir tümceyi çözümlemeye kalkarak daha işin başında zora koşmayın kendinizi. Önce basit kurallı tümceler, sonra devrik, daha sonra soru tümceleri, en sonda da at tümceleri. Bunlarla ilgili örnekler vermemi ister misiniz? İşte, köpek sesleri gecenin karanlığını yırtıyordu. O gece Merve'nin sevinci bütün arkadaşları sarmıştı. Evinin duvarlarını nilüfer desenli kağıtlarla kaplatmıştı. Kadıncağızı günlerdir kimse aramıyormuş. Yarın Sezgin'le bir sergi açılışına gideceğiz. Bu yıl çok geç geldi kış. Resim yaptı o adada yaşadığı yıllar boyunca. Çok özlüyormuş kızını. Şimdi uzaklara gitmeliyiz artık. Yürüyorum korkunun ve karanlıkların üstüne. Beni nasıl buldun? Bu haberi sana kim verdi? Sinsi sinsi ne gülüyorsun? Romanın sonunu mu okumuş? O kitabı nerede bulabilirim? Kara gözlü bebecik dünya tatlısıydı. Tıknaz, etine dolgun bir adamdı babası. Sinema, Ahsen'in en büyük tutkusuydu. Yazdan kalma şurup gibi bir gündü. Bu şarkının bambaşka bir havası var. Ona bu konuda güvenmiyor değilim. Film bitmeden sinemadan çıkmak mı amacınız? O yıllarda en sevdiğiniz şarkıcı kimdi? O küçük, sevimli bahçe sizin miydi? Bu camı hanginiz kırdı? Yağmur mu yağıyor? Dışarıda insanı donduran korkunç bir soğuk var. Akşamüstü bizimle deniz kıyısına gelmek ister misiniz? Gözlerine hüzün doldu bu eski şarkılardan. Beklediğiniz haber hiç gelmeyecek.